Ayrım 16 Samizdat Soner Yalçın Sayfa 176 Biraz uyudum galiba. Aşağıdan Oktay Yıldırım'ın sesi geldi. Barış'a moral veriyor.
Siz yakında çıkarsınız. Arkanızda medya var.
Medya? Hangi medya? Ve ne desteği? Hücreme Oktay Yıldırım'ın gazetelerini götürmüştüm. Gazetelere baktım. Fatih Altaylı'nın 15 Şubat'taki Habertürk'te yayımlanan misyon gazeteciliği tanımına Oray Ey'in akşamdan yanıt vermişti. Nereden çıkarmışsa Soner Yalçın için misyon gazetecisi diyor Fatih Altaylı. Soner Yalçın misyon gazetecisi falan değildir. Bir toplumsal hareketin önderi, bir siyasi oluşumun mimarı da değildir. Konuşup insanları örgütlemek, paneller yapmak, Anadolu'ya açılmak, siyasetçilik oynamak gibi olaylarla da hiç işi olmaz. Bir misyonu gizli bir ajandası, bir hedefi falan yoktur. Hiç de olmamıştır. Röportaj bile vermiyor, o kadar kendini göstermekten, kendini reklamını yapmaktan uzak, düşünün artık. Bunu bilmez mi Fatih Altaylı? Soner Yalçın düpedüz gazetecidir, bildiğimiz anlamda gazeteci. Hatta artık unutmakta olduğumuz tanımda. Araştırır, okur, konuşur, karşılaştırır, çalışır ve yazar. Yazdıklarının neye hizmet ettiğini, neye faydası olup kime dokunacağını da düşünmez. Bu yüzden de yıllarca derin devlet tarafından tehdit edilmiştir. Bugün evcilik oyunuyla gazeteciliği karıştıran zavallılar daha doğmamışken, o yeşili, jitemi, Cem Ersever'in ölümünü, derin devleti, MIT'i, Gladio'yu ilk yazan, ilk ortaya çıkaran gazetecidir. O da TV'nin yaptığı da misyon gazeteciliği değildi, sadece gazetecilikti. Türkiye bir akıl tutulması sürecinden geçtiği için gazetecilik tanımı bu mesleğin temel şartlarını yerine getirmek bile şaşkınlıkla karşılanır oldu. O da TV'nin pırıl pırıl gençleri gecelerini gündüzlerine katıp okudular, araştırdılar, çalıştılar, avukatlarla konuştular ve olağanüstü haberler yazdılar. Başka hiçbir medya kuruluşunun girmeye cesaret edemediği haberlerin altına imza attılar. Hiçbiri için gazetecilikten daha fazla bir şey yapmaları, başka bir ilişkiye girmeleri gerekmiyordu. Her şey ortadaydı zaten. Watergate'i ortaya çıkaran gazeteciler gibi otoparklarda derin gırtlakla buluşmalarına, birilerinin belge sızdırmasına, fısıldamasına bile gerek yoktu. Var olan kayıtlar üzerinden bile ne çarpıklıklar olduğunu Oda TV'nin haberleriyle gördük. İddianameler, ifadeler, mahkeme kayıtları, avukatlarda yer alan deliller yeterli malzemeydi. Keşke diğer medya kuruluşları da bu haberciliğin onda birini yapsalardı. Bu dokümanlara isteyen başka gazetecilerin de erişimi vardı. Asıl sorgulanması gereken neden medyanın geri kalanının bu topa girmediği, bu işlerden çekindiğiyken Oda TV'yi ve Soner Yalçın'ı misyon gazetecisi gibi göstermek, hedef şaşırtmak. Hürriyet'in deneyimli gazeteci yazarları darbeler dönemini yakından bildikleri için son tutuklamayı sağlıklı ve ön yargısız değerlendiriyorlardı. Tufan Türenç iki Soner'i yazmıştı. Soner Yalçın iktidarın şarkısını söyleseydi şimdi bir eli yağda bir eli balda olurdu. Pek çok misyoner gazeteci gibi. Sonra büyüklerin uçağındaki mümtaz yerini alır, iltifatlara boğulurdu. TRT'de programlar yapar, yüklü ücretler alır, lüks içinde yaşardı. Pahalı İtalyan elbiseler giyer, marka gömlek ve kravatlar kullanırdı. 50 bin euroluk Frank Müller saat takardı. Böyle bir Soner'in evi ve bürosu sabahın köründe basılmaz, 30 saat aranmazdı. Polis bulduğu her şeye el koymaz, onu ve 3 arkadaşını alıp götürmezdi. Ama Soner sabah akşam iktidarı eleştirdi, belgeler, görüntüler yayınladı, AKP'lilerin sinirlerini bozdu. Oda TV'yi muhalif internet sitesi haline getirerek iktidarı rahatsız etti. En ilginç gelişme Oda TV'nin basıldığı gün ziyaretçi akınına uğraması oldu. Site zaman zaman kilitlendiği için yayın yapılamadı. Kısacası Soner Yalçın eğer doğru bildiğini yazmayıp iktidar şakşakçılığı yapsaydı baş üstünde taşınırdı. Taşınırdı ama o zaman da bugünkü Soner Yalçın olmazdı. Misyoner Soner Yalçın olurdu ama onursuz başı öne eğik yaşardı. Benim tanıdığım Soner başını eğmeyenlerdendir. Sözcü sürmanşet yapmıştı bizi. Bugün sıra kimde? Gazeteciler güne bu soruyla başlıyorlar, spotlarıyla haber vermişlerdi. Doğru yazmışlardı. Suikast sadece silahla, bombayla olmaz. Ülkemizde kalemşor müfrezesi var. Ellerindeki kalemlerle her gün birini kurşuna diziyorlar. Ve hiç doymak bilmiyorlar. Sürekli iktidarı, polisi, savcıyı kışkırtıyorlar. Bir daha, bir daha. Haz duyuyorlar. Gücün şaşkınlığını yaşıyorlar. Taraf gazetesi yine yalanına devam ediyordu. Yalçın Küçük'le ayda mutlaka bir iki kez telefonla veya yüz yüze görüşüyormuşuz. Görüşmüyoruz ama hadi görüşüyoruz diyelim. Suç mu ya da bu haber mi? Dipnot. İddianame ek klasörleri ortaya çıktığında görüldü ki Yalçın Küçük ile telefonda 3 yılda sadece 9 kez görüşmüştüm. Yılda toplam 7500 telefon görüşmesi yapmışım. 3 yılda 22500 eder. Yani 22500 telefondan 9'u Yalçın Küçük'le. 3 kez de ikisi Ankara'da cenazede olmak üzere yan yana gelmişiz. Duruşmada söyledim. Huzurunuzda Yalçın Küçük'ten özür dilerim. Son yıllarda çok az aramışım. Keşke 9 kez değil 999 kez görüşseydim. Suçsa kabulümdür. Ama şunu biliniz, kimse bize emir buyruk veremez. Bu kimsenin haddi de değildir. Savcılar insanın fikir görüş belirtmesiyle bir iş yaptırması arasındaki farkı bilmiyorlar. Gazete okumayı bıraktım. Kimin ne yazacağını biliyorum. Bir yanda namuslu, vicdanlı gazeteciler vardı ve olayı basın özgürlüğü, demokrasi çerçevesinde ele alıp polis devletine doğru hızla yol alan, otoriterleşen, Türkiye hakkındaki kuşkularını, korkularını dile getiriyorlardı. Diğer özel yetkili medya ise insanlar nasıl itibarsızlaştırılır anlayışıyla kalem oynatıyorlardı. Yorucu gerçekten. Televizyonda haberler başlamıştı. Tekrar aşağıya indim. 37 ekran televizyonun karşısına geçtim. Sabaha karşı Beşiktaş Adliyesi'nden çıkış görüntülerimiz vardı. Ne çok kamera vardı o saatte. Şimdi Silivri'deki koğuşta da iki kamera var. 24 saat izleniyoruz. Sadece hücrelerde ve tuvalette takip edilmiyorsunuz. Kamera için ışıklar açık bırakılıyor. Kapatmak yasak. 24 saat ışık altındasınız. Oktay Yıldırım cezaevi kurallarını anlattı. Acil durumlarda gardiyanlara seslenmek için koğuşta bir alarm düğmesi var. Ona basıyorsunuz. Gecikildiği durumlarda demir kapıyı yumrukluyorsunuz. Cezaevinde her isteğinizi dilekçeyle belirtmek zorundasınız. Sözlü talep yasak. Kantin ihtiyaçlarını da fişlere yazıyorsunuz. Kantinde satılan malları dışarıdan getiremiyorsunuz. Örneğin çorap, kilot, fanila, bere vesaire dışarıdan getirtmek yasak. Kantinde şarküteri için ayrı fiş, meyve ve sebze için ayrı fiş dolduruyorsunuz. Kırtasiye ihtiyacınızı da kantinden temin ediyorsunuz. Haftada en fazla 200 lira harcayabiliyorsunuz. Koğuştan avluya açılan kapı, ki avluyu sadece koğuşta kalan 3 kişi kullanıyor, sabah 7'de açılıyor, akşam 17'de kilitleniyordu. Dışarıyla, açık havayla tek bağlantınız bu kapı. Avlu yaklaşık 50 metrekare. Yüksek duvarların üstünde dikenli teller var. Kafanızı kaldırdığınızda bir avuç gökyüzü görüyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra Oktay Yıldırım bize yine çay yaptı. Bu kez limonlu çay. Çay içerken sohbet ettik. Yanımdaki kişi Türkiye'nin merak ettiği Ergenekon'un bir numaralı tutuklusuydu. Serde gazetecilik var, konu ister istemez Ümraniye'deki bombalara geldi. Ümraniye'deki bombalar meselesini ayrıntısıyla sordum. 27 el bombası onun muydu? Hepsini yanıtladı. Sohbetimiz o gece saatlerce sürdü. Oktay Yıldırım, 40 yaşında, gazi, ast subaydı. 2005'te harp mağlulü olarak emekli oldu. Evli, iki küçük çocuğu var. Kızı Aybüke ve oğlu Efe. Milliyetçi Yeni Hayat dergisinde yazıyordu. AKP'ye muhalifti. Kaymakam Kemal Bey Kıbrıs şehitlerini anma, Hocalı katliamını kınama gibi etkinliklerde konuşmalar yapmıştı. Televizyon programlarına katılmıştı. Ayrıca Aras Holding ve İstanbul Güvenlik AŞ'de çalışmıştı. 12 Haziran 2007 gecesi saat 24'te gözaltına alındı. Çekmeköy'deki evinde 4 saat arama yapıldı. Polis evinden bıçak koleksiyonundaki bazılarını aldı. Yıldırım ruhsatlı 4 tabancasını, 1 tüfeğini çıkardı, polise verdi. Yalnız o telaşla 1 tabancasının ruhsatı bulunamadı. Ancak o tabanca zaten Kara Kuvvetleri envanterinde Oktay Yıldırım adına kayıtlı ve ruhsatlıydı. İddianamede nedense bu tabancanın ruhsatsız olduğu belirtildi.
Oysa bu ruhsat avukatlar tarafından iddianame hazırlanırken savcılığa verilmişti. Herhalde gözden kaçtı. Ancak basın hep bu ruhsatsız tabanca meselesini yazdı. Oktay Yıldırım aramadan sonra sabaha karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçu büyüktü. Tarih 12 Haziran 2007, İstanbul. Ümraniye'de bir gecekondunun çatı arasında üzerinde askeri mühimmat istifkartı bile yapıştırılmış bir sandık bomba bulundu. Bombalar bir telefon ihbarıyla ele geçirildi. Arayan kişi Trabzon Jandarma Komutanlığı'nın 150 numaralı hattına gizli numaradan ismini vermeden ihbarını yaptı. Ümraniye Çakmak Mahallesi Muhtarlığı'nın karşısındaki tek katlı binanın, önünde büfe var, çatısında elektrik direğinin yanında el bombası ve C4 patlayıcı madde var. Bombaları Mehmet Temirtaş adlı şahıs saklıyor. Bombaları temin eden kişi ise bir ast subay. İhbarcı işi şansa bırakmak istemiyordu o gün. Tam 4 kez aradı. Bombaların bulunduğu gecekonduyu ayrıntılı tarifle nokta koordinatı vererek bildirdi. Trabzon bu ihbarı İstanbul Jandarma Komutanlığı'na iletti. Fakat bu bilgi paylaşımında tuhaflık vardı. Trabzon'a ihbar 12.55'te yapılmıştı. Fakat Trabzon ihbarı 12.40'da İstanbul'a bildirdi. Yazım hatası diyelim. Ancak şunu da eklemeliyim. Trabzon'a yapılan ihbarın yazıldığı kağıdın üzerinde tarih olarak 12 Mart 2007 yazılıydı. Sonra bu tarih silinip 12 Haziran 2007 tarihi düşüldü. Niye? Herhalde yine yazım hatası. Devam edelim bakalım daha ne tuhaflıklar göreceğiz asrın en tehlikeli örgütü Ergenekon soruşturması ile ilgili. İhbarı değerlendiren Ümraniye Asayiş Büro ve İstanbul Terörle Mücadele TEM Birimi Şubesi polisleri Ümraniye Savcılığı'nın 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı arama kararıyla gecekonduyu bastı. TEM'in bu arabada ne işi olduğu hala anlaşılamadı. Şöyle olması gerekiyordu. Asayiş polisleri gider, bombayı bulacak bulur ve TEM'e haber verirdi. Prosedür böyle olmalıydı ama olmadı. TEM belki bomba ihbarı olduğu için operasyona katıldı. Bu tahmin. Gerçek şu, İstanbul Jandarma'dan ihbarı alan İstanbul Emniyeti nedense Ümraniye Savcılığı'na değil, Beşiktaş Özel Yetkili Savcılığı'na bildirdi. Ve Beşiktaş'taki savcılık arama yaptırma yetkisi olduğu, üstelik kendi esasına kaydedildiği halde ihbarı Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Beşiktaş Özel Yetkili Savcılığı araya Ümraniye Savcılığı'nı niye soktu? Bu sorunun yanıtını Beşiktaş Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel 38. Ergenekon duruşmasında kendilerinin oraya sonradan dahil olduğunu söyleyerek her şeyin tesadüf olduğunu belirterek verdi. Olabilir. Bakalım başka ne tesadüfler vardı. Gecekonduya ilk gelen Ümraniye Asayiş Büro polisleri ve TEM polisleri oldu. Tesadüf. Polisler tam eve girecekken gecekonduyu 10 gün önce boşaltmış olan Ali Yiğit de taksiyle olay yerinden geçerken kalabalığı gördü ve taksiden inip eve yaklaşıp polislere neler olduğunu sordu. Polisler Ali Yiğit'in evin kiracısı olduğunu öğrenince "Biz de seni arıyorduk, gel bakalım evde arama yapacağız." dediler. Tesadüf işte. Ama Ali Yiğit'te evin anahtarı yoktu. Bir polisle beraber ağabeyinin otosanayi sitesindeki kaportacı dükkanına gidip anahtarı alıp geri döndü. Fakat bu olayın bir iki versiyonu vardı. Polis tutanağına göre anahtar Ali Yiğit'in üzerindeydi. Aynı tutanağa göre Ali Yiğit zaten polisi kapı önünde bekliyordu. Aradan 4 yıl geçti. Hala netleşmedi Ali Yiğit'in pozisyonu. Devam edelim. Evde arama başladı. İhbarda belirtilen çatıdaki elektrik direğinin yanında üzerinde siyah renkli naylonla örtülmüş, haki renkli, her iki tarafında taşımak için halattan ip bulunan tahta sandıkta savunma ve taarruz tipi el bombaları bulundu ve tutanak altına alındı. Peki saat kaçtı? Eve gelen her polis ekibine göre saat değişiyordu. Ümraniye Asayiş Büro ve TEM polislerine göre bombalar saat 19.40'da bulundu. Bombaları etkisiz hale getirmek için gecekonduya çağrılan bomba uzmanlarının tutanağına göre ise saat 20.30'da bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 49.54 numaralı parmak izi ve olay yeri inceleme ekibi de oradaydı. Fakat bu ekip bombaların bulunduğu gecekonduya değil, Çakmak Karakolu'na çağrıldı. Bu ekibin tutanağına göre bombalar 19.20'de karakoldaydı. Bitmedi. Karakolda bombaların fotoğrafları çekildi. Bu fotoğrafların birinde bir dosya kağıdı dikkat çekiciydi. Fotoğraf büyütüldüğünde o kağıt üzerindeki saat 18.30'u gösteriyordu. Şimdi söyleyin bakalım, bombalar saat kaçta bulundu? Biraz daha karıştırayım kafanızı. Ali Yiğit'in mahkemedeki ifadesine göre bombalar 16-17 arasında bulundu. Bakınız, televizyona çıkan gazetesindeki köşesinde Ergenekon'da ilgili yorum yapan neredeyse her kişi mutlaka Ümraniye'de bulunan bombalar diye söze girdi. Fakat hiçbiri bombalarla ilgili bir araştırma yapmadı. Polis ve iddia makamı medyanın eline ne tutuşturursa ona inandı. Yazmak zorundayım, yargısız infazlar yapılmasında ne yazık ki medyanın büyük rolü oldu. Oysa bakın, Ümraniye'deki gecekonduda neler oldu neler. Ümraniye'deki gecekondu önce bir evde, Mehmet Demirtaş oturuyordu. Sonra Mehmet Demirtaş evden çıktı ve evi yeğeni Ali Yiğit'e kiraladı. Ali Yiğit 1,5 yıl oturdu. Sonra evde büyük bir tadilat yapıldı ve ev biri manav diğeri büfe olmak üzere iki iş yerine dönüştürüldü. Ali Yiğit evin iki odasında da oturmayı sürdürdü. Bu arada manavı ve büfeyi işletmeye başladı. Tarihi 21 Ocak 2006 idi. Ne var bunda demeyin. Ali Yiğit'in ifadesine göre bombalar gecekonduya kendi taşınmadan 1,5 yıl önce getirilmişti. Yani evde dayısı Mehmet Demirtaş otururken bombalar çatıya konmuştu. Yani bombalar 3 yıldır evdeydi. Aklınıza hemen tadilat yapılırken işçiler bombaları görmemiş miydi sorusu gelebilir. İsabetli bir soru. Çatı katında üzerinde mühimmat istifkartı olan bir sandık içindeki bombaları kimse görmemişti. Çatı arasından su, elektrik hattı çekilmiş, manav tezgahı için çatıdan yere doğru kalaslar uzatılarak paravanlar, demir kaynaklar yapılmıştı. Ama işçiler bombaları görmemişti işte. Aslında Ali Yiğit de görmemişti. Ali Yiğit gecekondunun çatısındaki bombalardan nasıl haberdar olduğunu poliste, savcılıkta, mahkemede hep farklı anlattı. Anlattıklarından çıkarılan sonuç şuydu. Bombaları çatıya dayısı Mehmet Demirtaş inşaattan önce koymuştu. Yani 21 Ocak 2006'dan 1,5 yıl önce. Aradan yıllar geçmiş, bombalar hep çatıda durmuş ve sonunda Ali Yiğit'in babası Şevki Yiğit bombaları bulunca "Bu kimin?" diye sormuş. "Oğlu dayımın," demişti. Kimselerin görmediği bombaları baba Şevki Yiğit bir gidişte buluvermişti. Sonra isimsiz ihbar sonucu gecekonduda bombalar bulundu. İhbarcının kimliği bilinmiyor, araştırılmadı. Olayın bir diğer kişisini tanıyalım. Adı Mehmet Demirtaş, Trabzon Oflu, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyordu. Taksiciydi, LPG taşımacılık da yapıyordu. Halk otobüsleri de vardı. Ayrıca bir dönem LPG istasyonuna sahipti. Hali vakti yerindeydi. O gün yani 12 Haziran 2007'de gecekonduda arama bittikten sonra polis Mehmet Demirtaş'ı telefonla eve çağırdı. Demirtaş yeğenin başını yine polisle belaya mı soktu diye düşünerek yarım saat içinde 18 sularında gecekonduya geldi. Gelir gelmez hakkında gözaltı kararı var diye karar gösterilip çakmak polis karakoluna götürüldü. Terörist Demirtaş ayaklarıyla tıpış tıpış olay yerine gelmişti. Peki size bir soru daha. Ümraniye'de kaç bomba bulundu? 27 mi? Siz öyle sanınız. 5 yıl geçti, daha sorunun yanıtı belli değil. Şaşırdınız mı? Bakınız, evde bombalara ilişkin hiçbir tutanak düzenlenmedi. Karakolda düzenlenen tutanaklar sanki gecekonduda düzenlenmiş gibi gösterildi. O tutanaklarda ne yazılıydı? Ümraniye Asayiş Şubesi'nin tutanağına göre 27 adet bomba bulundu. Bunun 18'i MKE yapımı, 7'si DM41 NATO standardı, 2'si ise Alman yapımıydı. Bomba uzmanlarının tuttuğu tutanakta ise 27 adet bombanın birer birer numaraları yazıyordu. Bombanın numaraları ve modellerinin yazıldığı başka tutanaklar da vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen inceleme raporunda yer alan bomba numaralarının bazıları gecekondunun çatısında bombaları etkisiz hale getiren uzmanların tutanağı ile çelişkiliydi. Örneğin inceleme raporunda kafile numarası Hunt Frag M26-553, Jump B, Lot LS 14-107 ibaresi bulunan bomba gövdesi bomba uzmanlarının olay günü yazdığı tutanakta yoktu. Buna benzer numara farklılıkları o kadar çoktu ki farklı numaraları alt alta yazıp topladığınızda ortaya 39 adet bomba çıkıyor. bitmedi. Bomba modellerinde de farklılıklar vardı. Örneğin Ümraniye Asayiş Şube görevlilerinin tutanağında 2 adet Alman el bombası vardı. Bombaları imha eden ekibin tutanağına göre hiç Alman el bombası yoktu. Bomba imha uzmanlarına göre 18 MKE, 4 DM-41 NATO, 3 M-26, 2 adet de RFX Amerikan el bombası vardı. Bunlar yukarıda yazdığımız gecekonduda bombalar bulan Ümraniye Asayiş Şube tutanağı ile çelişkiliydi. Tüm bu çelişkilere bilirkişinin verdiği cevap neydi? Sehven. 21 Mart 2011. Devam edelim. Bombaların askeri malzeme olduğu iddia edilince savcılık İstanbul 1. Ordu Komutanlığı ile irtibata geçti ve bir askeri heyet bombaları incelemek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Askeri uzmanlar bombaların numaralarını tek tek kaydetti. Hay bin Kunduz, bu kayıt da diğer polis tutanaklarıyla çelişkiliydi. Örneğin askeri heyetin raporundaki kafile numarası KFMKE-168-585 ibareli bomba diğer polis tutanaklarında yoktu. Ve ne yazık ki bu durumun da birçok örneği vardı. Hadi birini daha verelim. KFMKE-14588 ibareli bomba polis tutanaklarının hiçbirinde yoktu. Size bir örnek daha. 26 Haziran 2007 tarihli bomba imha tutanağında 20 bomba gövdesi ve 20 maşa grubunun imha işleminden sonra bomba kalıntılarının TEM'e teslim edildiği ayrıntılı olarak yazılıydı. 7'si ise tamamen yok edilmişti. Ancak imha sonrası çekildiği iddia edilen fotoğraflar mahkeme heyeti huzurunda sayıldığında 28 maşa grubu olduğu görüldü. İmha işleminde 27 adet maşa grubu görülmüş. Bunların 20 tanesi iade edilmişti. Ama imha sonrası fotoğraflarda 28 maşa sayılmıştı. Siz de yavaş yavaş bu 27 el bombası ile ilgili şüphe duymaya başladınız değil mi? Durun bekleyin. Ergenekon davasının en önemli kanıtı olan Ümraniye'deki bombaların başına daha neler geldi? Tarih 26 Haziran 2007, yani bombaların bulunmasının üzerinden 14 gün geçmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi bombalar bulunduktan sadece saatler sonra imha kararı verdi. Bu kararını Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 137. maddesine dayandırdığını yazdı. Oysa ilginçtir, bu madde telefon dinleme tutanaklarının eğer suç unsuru yoksa imhasını düzenleyen maddeydi. El bombasının imhasıyla hiç ilgisi yoktu. Mahkeme neden böylesine çabuk karar vermişti? Biliniyor ki CMK'ya göre hiçbir kanıt yargılama tamamen bitene kadar yok edilemez. Suç eşyası yönetmeliğinin 10. maddesi bulunan patlayıcı maddelerin yargılama sonuna kadar askeri depolarca muhafazasını şart koşmaktadır. Ayrıca bombaları gören askeri heyet bombaları ayrıntılı incelemek ve askeri malzeme olup olmadığına karar vermek için istemişti. Bu talebin tarihi 25 Haziran'dı. Bombalar ne zaman imha edildi? 26 Haziran'da. Sizce bu acelenin sebebi neydi? Dikkat ediniz, asrın davasının en önemli delilini anlatıyoruz. Dipnot: Ankara'daki Zir Vadisi ve Gölbaşı'nda kazılar yapıldı, silahlar, bombalar vesaire bulundu. Yarbay Dönmez iddia ediyor ki bu iki kazıda çıkanların çoğu birbirinin aynı. Yani polis her iki yere de aynı mühimmatları koydu demeye getiriyor. Örneğin diyor, Zir Vadisi'nde de Gölbaşı'ndan da çıkan sis kutularını getirin, ben tüm suçu kabul edeceğim diyor. Emanette sadece İbrahim Şahin adına düzenlenmiş 3 sis kutusu makbuzu var. Yarbay Dönmez'inki yok. Bekliyor 40 aydır. Şimdi de bombaların nasıl imha edildiğine bakalım. 27 bombayı imha için sadece 2 polis görevlendirildi. El bombalarının imhası jandarma bölgesinde bir holding arazisinde yapıldı. Nedense jandarmaya haber verilmemişti. Askeri birliklerde bu iş için özel olarak hazırlanmış alanlarda değil de niye bir holding arazisinde 27 bomba patlatılmıştı? Ve işin garibi, bomba seslerini kimse duymamıştı. Bombaların imhasını gösteren hiçbir video ya da fotoğraf kaydı da yoktu. Bombalarla ilgili o kadar karmaşa var ki inanamazsınız. Kafanızı hiç karıştırmayayım ama bir örnek vereyim. İmha edildiği iddia edilen 27 bomba kalıntısı 7 Ağustos 2007'de adli emanete kimin adına teslim edildi biliyor musunuz? Oktay Yıldırım diyeceksiniz. Hayır, Ergün Poyraz. Şaka gibi. Hatırlar mısınız? İhbarcı gece konduda C4 plastik patlayıcının da olduğunu söylemişti. Polisin hiçbir tutanağında C4 yoktu. Demek ki ihbarcı yanlış görmüştü. Fakat gören vardı, askeri heyet. Emniyette 27 bomba yanında C4 patlayıcısı ve kapsüller gördüklerini 3. Kolordu Askeri Mahkemesi'nde beyan ettiler. 25 Haziran 2009. Peki C4'ler neredeydi? C4'ler Ümraniye'deki gecekonduda değil ama Ergenekon soruşturması kapsamında aranan başka yerlerde çıktı. Gel de Yarbay Dönmez'e hak verme. Aynı malzemeler değişik yerlere mi konmuştu? Bir not eklemeliyim. Bırakın C4'ü, sözü edilen 27 bombayı avukatlar, sanıklar ve hatta imha kararını veren hakim bile görmedi. Tek gören Ali Yiğit, babası ve polislerdi. Gerçi Ali Yiğit de her beyanında farklı konuştu. Gelelim en kritik soruya. Bombaların sahibi kimdi? İhbarcı Mehmet Demirtaş ve bir astsubay demişti. İddiaya göre Mehmet Demirtaş evde yapılan arama sırasında bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu söyledi. Gazetelere de böyle geçildi haber. Oysa tüm ifadelerinde Demirtaş böyle bir söz sarf etmediğini, zaten bunun hiçbir ifade tutanağında olmadığını belirtti. Mehmet Demirtaş 1994 yılında astsubay Oktay Yıldırım'ın Kilis'te askeriydi. Yıldırım İstanbul'a tayin olduğunda tesadüfen karşılaştılar, aralıklarla görüşmeye başladılar. Oktay Yıldırım bazen Demirtaş'ın LPG istasyonuna gidiyor, gaz alıp arabasını temizletiyordu. Mehmet Demirtaş kabul etmiyordu. O halde bombalar Oktay Yıldırım'ın mıydı? Sorudan önce şunu sormalıyız. Oktay Yıldırım adını bu olayda ilk kim telaffuz etti? Çünkü iddianamenin aksine Demirtaş ve Yiğit duruşmada bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu biz söylemedik dediler. O halde polise Oktay Yıldırım adını kim vermişti? Daha bombalar bulunmadan önce büfeyi çalıştıran Burhan Yılmaz'a polis, Mehmet Demirtaş, Ali Yiğit ve Oktay Yıldırım'ı tanıyor musunuz diye sormuştu. 25 Haziran 2009. İhbarcı Oktay Yıldırım'ın adını söylememişti. Bir astsubay demişti. Polis Oktay Yıldırım ismini nereden biliyordu? Geçelim ve gelelim bombaların kimin olduğu sorusuna. Ali Yiğit duruşmalarda bombaların bulunduğu sandığı açtığını, bombaların yanında siyah renkli ve yapışkan bantla sarılı bir kutu olduğunu, kutuyu alıp salladığını anlattı. Bir parantez açalım. Ali Yiğit ifadelerinde bombaları ihbardan bazen 3 ay, bazen 1 ay, bazen de 15 gün önce bulduğunu söylüyordu. Parantezi kapatalım. Bombaların bulunduğu sandıkta Ali Yiğit'in parmak izi yoktu. Kimin vardı? Oktay Yıldırım'ın. Ergenekon davasının bir numaralı sanığı olan Oktay Yıldırım'ın bant üzerinde parmak izi bulundu. Gazeteci Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon kitabının 192. sayfasında şöyle yazdı. Emekli astsubay Oktay Yıldırım'ın parmak izlerinin bulunduğu 27 adet el bombası ele geçirildi. Atıyor. Bombalarda parmak izi incelemesi yapılmadı. Parmak izi araştırması için bombalar 4954 kod numaralı olay yeri inceleme ve parmak izi tespit ekibi tarafından istendi. Fakat verilmedi. Niye? 4954 numaralı ekip de bunu sordu ve tutanağa yazdı. Oktay Yıldırım'a emniyette ifade verirken bant üzerinde parmak izinin bulunduğunu söylediler, şaşırdı. Duruşmalarda daha da şaşıracaktı. Çünkü parmak izi ekspertiz raporunun tarihi 18 Haziran 2007 idi. Oysa emniyette parmak izi bulundu bilgisi 15 Haziran'da ifadesi alınırken söylenmişti. Polisler ekspertiz raporundan önce bilmişti. Dahası 3 sanık içinden sadece Oktay Yıldırım'ın parmak izi otomatik karşılaştırma yapılmaya gönderildi. Polisler nedense nokta atışı yapıyordu. Parmak izi konusunda iddianamede çelişki vardı. 446. ve 533. sayfalarda parmak izlerinin kasa üzerinde bulunduğu yazılıydı. 421. ve 534. sayfalarda ise parmak izinin bombaların üzerinde çıktığı belirtiliyordu. Fakat yapışkan banttan hiç söz edilmiyordu. Üstelik bu yapışkan bant mahkemenin el koyma kararı verildiği deliller arasında da yoktu. Hep bir karışıklık var. Bir ayrıntı daha yazmak istiyorum. İstanbul gibi nem oranı yüksek bir yerde bir parmak izi 3 yıl nasıl dayandı? Üstelik karton yüzeye yapıştırılmış bir bandın yüzeyinde. Böyle bir parmak izinin bir haftadan fazla dayanmasının imkansız olduğunu uzmanlar bilir. Ama Oktay Yıldırım'ın parmak izi her nasılsa zamana direnmişti. Bu arada 10-15 gün önce elime aldım, salladım diyen Ali Yiğit'in hiç parmak izi bulunamadı.
Oktay Yıldırım mahkeme kararıyla Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na başvurdu. Piyasada satılan bantlarla cam ve metal yüzeylerden parmak izi alınabilir mi, taşınabilir mi? Cevap netti, evet. 18 denemenin tamamı başarılı olmuştu. 8. denemede ise parmak izleri ikinci bir yüzeye aktarılmıştı. Oktay Yıldırım duruşmada gözaltına alınır alınmaz polislere ruhsatlı silahımı teslim ettim ve gözaltındayken 4 gün boyunca polis müdürlerinin odalarında çay içip sohbet ettim. Silahımın veya bardakların üzerinde parmak izlerimi taşımış olabilirler dedi. 11 Eylül 2008. Peki ya bombalar? Onların üzerinde neden parmak izi incelemesi yapılmadı? Esas delil onlar değil miydi? Yapılmadı. Yapmak isteyen 4954 numaralı olay yeri inceleme ekibine engel olundu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 187.